Değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz secde. İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınarak, ona hamd ederek, onun ismiyle sözlerime başlarken peygamberimize de selat ve selam ederim. Bakara suresi 34. ayeti mealen şöyle: Ve o zaman biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin dedik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Secde deyince ne anlayacağız? Kur'an'da secde denince bize ne anlatılıyor? Bu konuda sizlere Kur'an ve hadisten topladıklarımızı anlatmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi evvela secde kelimesinin anlam ve mahiyetinde üzerinde durarak sözlerimizi başlarsak şöyle: Secde sözlükte eğilme ve boyun büküş, boyun eğiş demektir. Bu anlamda secde, Allah'ın önünde eğilme, ona karşı kulluk yapmak demektir ki insanları, hayvanları ve cansızları kuşatır. Secde bir anlamda üstün bir varlığın önünde onu büyüklemek ve kendini o varlığın karşısında küçük görmek üzere saygıdan dolayı eğilmek, yere kapanmak demektir. Özel ıstılahi anlamıyla secde ise en önemli ibadet olan namazı tamamlayan, alnı, elleri, dizleri ve ayakları yere koymak şeklindeki hareket ve namazdan bir rükündür. Yani olmazsa olmaz bir şarttır. Allah'ın huzurunda yere kapanış demek olan secde, Allah'ın memnuniyetini, rızasını, hoşnutluğunu ve itaatini bildirmek veya şükretmek için yapılan bir ibadettir. Secde kelimesi türevlerle birlikte Kur'an'da 92 yerde geçtiğini görüyoruz. Secde yapana sacit, secde eden kimse anlamına verilen bir isim. Sacide de Türkçemizde kullanılabiliyorsunuz. O da secde eden bayan anlamında. Çok secde yapana ise süccat denir. Üzerinde secde yapılıp namaz kılınan kumaş veya küçük halıya da seccade. Secde yapılıp topluca namaz kılınan binaya mescit. Secde organlarında da mescit adı verilir. Secde yapma olayına da sucud denilir. Sucud aynı zamanda çok secde yapan anlamına da gelmektedir. İbadet anlamıyla secde, secde son derece tevazu, hürmet ile alçalıp baş eğmektir ki kibrin tam karşıtıdır. İslami anlamda alnı yere koymak şeklindeki Allah'ı tazimin, yani Allah'ı büyüklemenin, ululamanın, yüceltmenin ve Allah'a itaat etmenin en yüksek bir göstergesidir. Her çeşit secdede ibadet, boyun büküş, bir tezellül, yani kendini aşağı görme ifadeleri vardır. Bunun için İslam'a göre Allah'tan başkasına secde edilemez, bu küfürdür. Kendisine secde edilmeye layık Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur. Yüceltilmeye, tazimde, hürmette bulunulmaya layık yegane makam Allah'tır. Allah'tan başkasına secde edenler, o secde ettikleri şeyi ilahlaştırmış ve Allah'a şirk koşmuş olurlar. Kul ister Allah'ın huzurunda, isterse bir başkasının huzurunda yere kapansın, onun bu durumu bir itaat ve önünde yere kapandığı varlığa da mutlak bir varlık bağlılıktır. Secde eden kimin karşısına secdeye kapanıyorsa, o makama karşı sınırsız bir saygı duyuyor, onu en büyük tanıyor, ona en büyük sevgi besliyor demektir. Bu saygı ve tazim ister korkudan kaynaklansın, isterse derin bir hayranlık duygusundan, durum değişmez. Çünkü insanın kendini en aşağı, en küçük, en güçsüz gördüğü durum secde halidir. Öyle ki kişi secdede kendini bir hiç olarak görür, yani kendini zelil sayar, ama karşısında secdeye kapandığı makamı ise en büyük tanır. Bir makamı veya şahsı yüceltmenin secdeden daha ileri ve daha aşırı bir biçimi düşünülemez. Bu bakımdan tarihte ve günümüzde yaşayan bütün müstekbir zorbalar, İnsanların kendi huzurlarında ve makamlarının huzurunda secde etmelerini, o makamlar karşısında boyun bükmelerini istemişlerdir. İnsanların kendi huzurlarında eğilmelerinden vahşi bir zevk almışlardır bu müstekbirler. Firavunlar ve onların çağdaş takipçileri, insanların saygıyla karşılarında eğilmelerini isteyerek mabut haline gelmişlerdir. Yeryüzünde azıp haddi aşan, kendilerini tanrı makamında gören bütün tağutlar aynı karakteri taşırlar. Kendileri yüce yaratıcının huzurunda secde etmekten yan çizerler ama aynı zorbalar insanları kendi huzurlarında eğilmeye zorlarlar. Peşinden gittikleri liderleri iblis de Allah'ın emrine karşı gelerek secde etmekten kaçınmıştı. Dolayısıyla bunlar işte o iblisin yolundan gitmektedirler. Secde ile ilgili Kur'an'dan bir demet ayetler sunarak konuşmamıza devam edelim değerli dinleyenler. Alak suresi 19 mealen secde et ve Rabbine yaklaş. Hac suresi 77. ayet. Ey iman edenler, rükû edin ve secde edin. Tevbe 112. Rükû eden, secde eden müminleri müjdele. İnsan suresi 26. Gecenin bir bölümünde ona secde et. Furkan 64. Onlar ki, yani müminler ki, gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam ederek geçirirler. Hac suresi 18. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Rad suresi 15. Göklerde ve yerde bulunanlar ister istemez Allah'a secde ederler. Gökler de sabah ve akşam uzayıp kısalarak Allah'a secde etmektedirler. Nahl suresi 48 ve 49. ayet. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Ve İnşikak suresi 21. ayeti. Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Ve Ebu Davud'dan bir rivayetle, bir hadisle bu bölümü geçersek şöyle bir rivayet. Secde hali kulun Rabbine en yakın olduğu andır şeklinde peygamberimizden bir haber var. Secde aynı zamanda Allah'ın emirlerine uymak, onun evrende koyduğu kanunlara itaat etmek, Allah'ın Rabliğine teslim olmak demektir. Kainattaki bütün varlıklar isteyerek veya istemeyerek ama mutlaka Allah'a secde ederler. Zaten bu konudaki ayetler de biraz önce geçmişti. Şimdi secdenin çeşitleri üzerinde durursak değerli dinleyenler, secde başlıca iki türlüdür. Birincisi ihtiyari, iradi. Yani insanın kendi hür, özgür tercihiyle yaptığı secde, bu sadece insana aittir. Allah bütün insanları kendine secde etmeye, yani kendine mutlak anlamda itaat etmeye davet eder. İkinci secde, ihtiyari olmayan, yani teshiri, yani zorunlu, ister istemez, daha doğrusu irade dışında yapılan secdedir. İnsanın dışındaki bütün varlıklar da Allah'a secde ederler ve bu secdelerini ister istemez yaparlar. Çünkü başka tercihleri olamaz. İnsanın dışındaki varlıkların secde şekli konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Kimilerine göre onların Allah'a olan itaatlerinin secde olarak nitelenmesi sembolik bir ifadedir. Ya da secdenin anlamı mutlak bir itaati, boyun bükmeyi, tesbih etmeyi, Allah'ın hükmüne uymayı içine alacak kadar geniştir. Secde çeşitleri şu şekilde karşımıza çıkıyor dedik. Bir, namaz secdesi dışında şükür secdesi. Namazda yanılmanın karşılığı olarak yanılma, yani sehiv secdesi. Bir de Kur'an'da secde ayetleri okunduğu zaman yapılan tilavet, yani okuma secdesi gibi iki çeşit secde bulunmaktadır. Şimdi bu şükür secdesi üzerine biraz bilgi verirsek değerli dinleyenler, şükür nimet bilip nimet vereni anmak ve onu övmek demektir. Şükür secdesi bir nimete kavuşmaktan veya bir sıkıntı ve musibetten kurtulmaktan dolayı kıbleye yönelerek ve tekbir alınarak tilavet secdesi gibi yapılan secdedir. Secdede Allah'a hamd ve şükür edilir, tesbih edilir. Daha sonra yine tekbir alarak ayağa kalkılır. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan bir rivayete göre Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sevindirici bir haber aldığı zaman veya kendisine bir müjde verildiği zaman hemen secdeye kapanırdı. İşte bu şükür secdesidir ve buna müstehap hükmü verilmiştir. Bir de tilavet secdesi vardır. Tilavet bildiğiniz gibi okuma, özellikle de Kur'an'ı okuma anlamına gelir. Kur'an'daki bir secde ayetini okuyan veya dinleyen Müslüman'ın yapması gereken secdeye tilavet secdesi denilir. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde secde ayeti bulunmaktadır. Musafımızda bunlar sayfalarının kenarlarında belirtilmiştir. Secde ayetlerinin bir kısmında genel olarak müşriklerin yüce yaratıcının karşısında boyun bükmekten ve secde etmekten kaçındıkları anlatılmakta. Bir kısmında da mümin muhataplar doğrudan secde etmekle emrolunmuşlardır. Secde ayetlerinin bu içeriği göz önünde bulundurulursa, bu ayetleri okuyan veya işiten kimsenin secde yapması, hem emre itaat etmek, hem de secde etmekten kaçınanlara bir tepki göstermek ve onlara muhalefet etmek anlamına gelir. Yani onlar secde etmiyor, biz secde ediyoruz, müminliğimizi gösteriyoruz anlamında. Bu bakımdan tilavet secdesiyle yükümlü olabilmek için her şeyden önce dinlenen ayetin secde ayeti olduğunun bilinmesi gerekir. Bir de dedi ki sehiv, yanılma secdesi vardır. Sehiv, dalma, gaflet etme, bilmeyerek terk etme demektir. Sehiv secdesi ise yanılmak suretiyle namazın rükünlerinden birisini geciktirme halinde, namazın sonunda yapılması gereken iki secde demektir. Namazın rükünlerinden, farzlarından birinin namaz esnasında tehir edilmesi yani geciktirilmesi veya vaciplerinden birinin terk veya tehiri halinde son oturuşta yalnız tahiyyat okunduktan sonra selam verilir. Daha sonra tekbirle secdeye varılarak namazdaki iki secde aynen tekrarlanır. Tahiyyat, salli barik dualar okunduktan sonra selamla tekrar namazdan çıkılır. İşte bu da sehiv, yanılma secdesidir değerli dinleyenler. Secdenin önemi konusunda da şunları söyleyebiliriz. Secde namazın en önemli bir hareketidir. Secde ibadetin kulluk tavrının özü ve esastır. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde secde edenleri övmektedir. Peygamber'e uyan ve onun Allah katından dini benimseyip yaşayan sahabelerin ve müminlerin yüzlerinde secde izleri vardır. Onların mümin oldukları neredeyse alınlarındaki secde izlerinden belli olur. Mesela Fetih suresi 29. ayeti şöyle. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerinin izinden nişanları vardır. Allah'a her yerde secde edilebilmekle birlikte secde ibadet için özel yapılar da söz konusudur. Bu konuyla ilgili ayette secdenin yani ibadetin sadece Allah'a yapılması vurgulanmaktadır. Cin suresi 18. ayet. Mescitler yahut mescetler yani secdeler veya secde azaları yalnızca Allah'ındır. Öyleyse Allah ile birlikte başka bir şeye, bir kimseye kulluk etmeyin buyurulmaktadır. Bu anlamda bütün yeryüzü bir mescittir çünkü yeryüzünün her tarafında Allah'a secde edilmektedir. Ancak mescit denilince genellikle cemaat halinde topluca namaz kılan yerler, şimdiki camiler, namazgahlar akla gelir. Bu Cin suresi 18. ayetinde geçen mescidin çoğulu mesacit kelimesinin mesacet şeklinde okuyanlarda bulunmaktadır. Mesacet mescidin çoğuludur ve anlamı secde yerleri demektir. Dolayısıyla ayeti şöyle de anlamak mümkündür. Secdeler ve secde yerleri yani alın, burun, eller, dizler ve ayaklar Allah'a aittir. Onları yaratan odur. Öyleyse onun yarattığı uzuvları yani organları ondan başkasına secde ettirmeyin. Yalnızca ona secde ettirin şeklinde de bu ikinci okuyuşa göre böyle bir anlam çıkar değerli dinleyenler. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki 7 kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Bunlar alın, 2 eliyle burnunu işaret etti Peygamberimiz, 2 el, 2 diz ve 2 ayak ucudur. Bu rivayette Müslim'de ve Ebu Davud'da geçmektedir. Allah'ın yarattığı organlar ona şükretmek ve ona itaat etmek, ona secde etmek yolunda kullanılmalıdır. Secde, kulun şükrünün en yüksek makamıdır. Kul, secde ile itaatın, saygının, ilahi sevginin, huşunun en yücesine çıkar. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secde halidir. Kişi secdesi ile Rabbinin katında derece kazanır. Secde edenler Allah'ı hakkıyla tazim ederler, hürmet etmiş olurlar. Yüce Allah'ın yarattığı bu vücut organları yine Allah'ın yarattığı aciz yarattıkları tazim etmek için asla kullanılamaz. Bu yaratıcıya karşı bir nankörlük ve küfür olur. Allah'tan başkasının huzurunda saygıyla divan durulamayacağı gibi kula kulluk etmek için rükû ve secdeyi hatırlatan çağdaş tapınmalar reveranslarda bulunulamaz. Bu tür davranışlar eşrefi mahluka için bir zulmdür, alçalmadır. Şurasının altını çizmek gerekiyor ki alemlerin Rabbi Allah'a samimiyetle secde edenler Allah'ın dışında bir varlığın, bir makamın, bir menfaatin, bir gücün önünde asla boyun eğmezler. Başlarını dik tutarlar, haysiyet ve şereflerine sahip olurlar. İnsanlık onurlarını aciz, güçsüz ve zorba karakterli varlıkların önünde beş paralık etmezler. Allah'a gerçek anlamda ve gereği gibi secde eden bir kul, kula kul olmaktan kurtulur. Mümin en şerefli organı olan yüzünü, alnını insanların üzerinde gezinip tepindikleri toprağa sürerek kendisini, işte o topraktan yaratan yaratıcının karşısında ne kadar basit, aciz olduğunu hatırlar. Mümin yalnız yaratıcısı Allah'ın huzurunda zelil hisseder. Allah'ın karşısında secde etmeyenler ancak kibirli, burnu havada olan kimselerdir. Onlar Allah'a secde etmeyi gururlarına yediremezler. Ama her türlü çıkarın, menfaatin, dünyalık makamların ve zorba yönetimlerin önünde eğilirler, aşağı bir seviyeye düşerler. Küçücük bir menfaat için ya da az bir çıkar için veya maaş uğrunda üstlerine, amirlerine süklüm püklüm olurlar. Allah'ın kendisine secde emrinden kaçınanlar kula kullak için emre amadedirler. Bunlar halkın deyimiyle emir kuludur. Amirleri kim olursa olsun hazır ola geçmeye, boyun eğmeye, kulluk göstermeye, secdeye hazırdırlar. Rabbimiz kendisine secde etmeye yanaşmayanları çeşitli şekillerde rezil ve rüsva eder, burunlarını sürter, onlara hiçbir izzet ve şeref vermez. İnsanların huzurlarına secdeye kapanmalarını veya secde eder gibi eğilmelerini isteyen sultanların veya onlar gibi davrananların bu haline Allah gazap eder. Allah'ın önünde eğilmeyen insan gönlündeki putları devremez, küfrün belini kıramaz. Secdeden kaçınan insanın yoldaşı, secdeden kaçınanların ilki olan şeytandır. Secdede asıl olan kalbin bütün ilgilerden arınarak Allah'a yönelmesi, samimi bir teveccüh ile ona bağlılığın ve itaatini arz etmesidir. Secdesi çok olanlar, yani sacidin ve süccat olanlar, yeryüzünü tertemiz mescit haline getirenler, Rablerinin katında yüceldikçe yücelirler. Allah kendisi için tevazu gösterenleri, başını secdeye koyanları aziz kılar, yükseltir. Sadece Allah'ın huzurunda eğilip ona secde edenler bir anlamda miraca çıkarlar. Zaten namaz müminin miracı değil midir? Rükûsü ve secdesi uzun tutulan namazlar daha faziletlidir. Bu iki makamda yapılan zikirler, edilen dualar ve kunutlar kabul edilmeye daha yakındır. Bundan dolayı müminler secdede çok dua ederler ve Allah'ı çokça tesbih ederler. Bir de secdenin iki kez yapılması hikmeti vardır değerli dinleyenler. Namazda her rekatta bir defa rükû ettiğimiz halde niçin iki defa peş peşe secdeye kapanırız? Bu konuda bazı yorumlar yapılmıştır. Birinci secde topraktan yaratıldığımıza, ikinci secde ise yine toprağa döneceğimize işarettir. Böylece secde ile toprak arasındaki bağ karşımıza çıkar. Başka bir yorum da şöyledir. Şeytan bir secde ile emrolundu ve bu bir secdeyi bile yapmadı. Biz ise şeytanın bu davranışına karşı iki kez secde ederek şeytana olan tepkimizi belirtirken Rabbimize daha çok yaklaşmış oluruz. Secde hali Rabbimizin en çok hoşuna giden bir ibadet olmasına karşın şeytanın ve onun temsilcilerinin de en fazla nefret ettikleri bir eylemdir. Çünkü secde kulun yalnızca Rabbine tahsis ettiği bir davranış biçimi olmakla kalmaz. Aynı zamanda şeytana ve taraftarlarına karşı bir baş kaldırır niteliği taşır. Azgın bir saptırıcı olan şeytanın Allah'ın kullarına yaklaşıp sokulma fırsatı bulamadığı iki cihetten, iki yönden biri de secdedir. Araf suresi 16. ve 17. ayetlerini tefsir ederken Fahrettin Razi şu açıklamayı yapar. İblis şöyle yemin etmişti. Öyleyse dedi, beni azdırmana karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Bunu işiten melekler bu aciz insanların hallerini acıyarak Allah'a şöyle niyazda bulundular. Allah'ımız, insan şeytanın bu dört yönden saldırısı ve kuşatması karşısında nasıl kurtulabilir? O zaman Allah onlara şunu söyledi, vahyetti. Şüphesiz insanlar için biri yukarı, biri de alt taraf olmak üzere iki yön açık kalmıştır. Kul tevazu ile duada ellerini yukarı kaldırdığı ve huşu, korku ve saygı ile alnını yere koyduğu zaman ben onu 70 senelik günahını mağfiret ederim. Şu halde şeytan ve taraftarlarının amansız saldırılarına karşı bizi koruyacak iki kalkanımız var değerli dinleyenler. Dua ve secde. Bu yüzden Peygamberimiz uyguladığı ve tavsiye buyurduğu gibi secdeyi ve secde esnasındaki duayı çoğaltmamız gerekmektedir. Ümmetimden hiçbir kimse yoktur ki kıyamet gününde ben onu tanımış olmayayım. Kıyamet gününde benim ümmetim secde ettiklerinden dolayı alınları, abdest aldıklarından dolayı da abdest azaları parlak olacaktır. Şeklinde Peygamberimizden de Ahmet bin Hanbel'den ve Tirmiz'den böyle bir rivayet vardır. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet de şöyledir. Allah cehennemliklerden olan kimseler için rahmet murat edince, kendisine ibadet edenleri cehennemden çıkarmalar için meleklerine emredecektir. Onlar da secde izlerinden müminleri tanıyarak cehennemden çıkaracaklardır. Allah secde izi bulunan yeri yakmayı cehennem ateşine yasaklamıştır ve böylece cehennemden çıkarılacaklardır. Cehennem insanoğlunun bütün azalarını yakacak, yalnız secde izlerinin bulunduğu yerleri yakamayacaktır şeklinde böyle bir rivayet var değerli dinleyenler. Peki secdenin toprağa yapılması nedendir derseniz, secdenin toprağa yapılması daha eftaldir, yani daha faziletlidir. Çünkü toprakla secde organları arasında ve yine topraktan yaratılan Adem'le, yani Adem'in şahsında Allah'a yapılan secde arasında tatlı bir bağlantı vardır. Toprağın sahibinin huzurunda topraktan yaratılan insan yine bir gün toprağa dönecek olan kul toprak üzerine secde eder. Topraktan yaratanın Allah olduğunu, Allah'tan geldiğini ve tekrar Allah'a döneceğini hatırlayarak kendini Rabbine daha yakın hisseder. Secde şüphesiz ulvi bir lezzet, mümin için bir lütuftur. Kul her aynaya bakışında gururla ve beğenerek seyrettiği şerefli başını secde anında toprağa koymakla menşeinin, yani aslının, kaynağının hatırlayıp kendine dönmekte ve şu çok değer verdiği vücudunun değersiz bir nesneden yaratarak ona şekil ve biçim veren Yüce Allah'a yönelmektedir. En güzel kul olan Resulullah çoğu kez kuru ve sert toprağa, bazen de hasıra secde ederdi. Bir keresinde çamurlu ve ıslak olan zemine secde ettiğinden, mübarek başını secdeden kaldırdığında alnından çamurlu sular damladığı görülmüştü. Namaz kılıp secde eden kimse kendisini Allah'ın huzurunda daha zelil ve hakir hissetmek için kıymetli, süslü püslü halı ve seccadeler yerine taş, toprak, hasır, tahta ve basit bir sade bir bez üzerine secde etmelidir. Çünkü Allah'ın en güzel biçimde şekillendirdiği göz ve kulakla süslediği başını ancak böyle bir zemine koyarak Allah'a karşı kendisini küçültebilir. Bu konuda ilki Huzeyfe, ikincisi de Ebu Zer radıyallahu anhlardan rivayet edilen iki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Bir kulun yaptığı işlerden Allah'ın en çok hoşuna giden namazda yüzünü toprağa koyarak secde etmesidir. Diğer rivayet, hiçbiriniz namaz kılarken alnındaki toprağı, tozu silmesin çünkü rahmet onu karşılıyor. Secdenin düşündürdükleri ve bazı hikmetler üzerinde de birkaç söz söyleyerek konuşmalarımızı devam ettirsek değerli dinleyenler, tüm manevi kalbi hastalıkların kaynağı kibirdir, büyüklenmedir. Büyüklenenlerin ilki şeytandır. Allah'ın emrine isyan edip secde etmeyerek ilk günahı şeytan, büyüklenme günahıyla işlemiştir. Allah'ın secde, ibadet emrine uymayarak şeytanın yoluna gidenler de onun işini meslek edinerek büyüklenirler. Bu sebepledir ki her namazda Allah'ın en büyük olduğunu tekrarlar ve secde ile gösteririz. Demek ki gün ve gece boyunca büyüklenme ve eğilimleri ve tavırları ile yüz yüzeyiz. Namaz kılan bir Müslüman da yüzlerce defa Allah'ın en büyüklüğünü kalbiyle tasdik, diliyle ikrar ve secdesiyle ispat etmiş olur. Namaz kılan bir Müslüman Allahu Ekber dediği, Allah'ın huzurunda bel büküp rükuda yere burnunu sürttüğü, secde ettiği halde hala gurur, kibir, büyüklenme eğilimleri varsa ne söylediğini ve ne yaptığını bilmiyor demektir. Yeryüzündeki fesadın kökünde tekbir ve secde şuurundan uzaklık, yani büyüklenme vardır. Mümin benlik ve kibir hastalıklarını Allahu Ekber kılıcıyla keser, secde zaferine kavuşur. Günde 40 rekat namaz kılan bir mümin 80 defa secde yapma şerefine kavuşur. Alnını her gün 80 defa yerlere eğerek nefsini ve benliğini kırar. Allah'ın karşısında büyük kabul edilmeye, önünde eğilmeye layık kimse olmadığının bilincini ispatlar. Bu secdelerle mümin, ene rabbikumul ula, Nâziyat 24'de böyle diyen Firavun'a bir meydan okuyup şöyle der, Sübhane rabbiyel âlâ. Günün her anında ve davranışlarında la'yı yaşamış, şimdi de secdede illa'nın en yakınına ulaşmış, hakkal yakin olarak sadece Allah'ı ilah olarak tanımanın hazdına ermiştir mümin. Kibirliliğinin göstergesi olan burnu havada olmak, secde ile burnunu yere sürtmekle kırılmış olur. O yüzden secde, kişiyi şeytanlaştıran kibir ve gurura karşı en güzel, en etkin bir tedavi yöntemidir. Allah'ın büyüklüğü karşısında hiçbir şey olduğumuz vurgulamak için secde halinde küçülür, küçülebildiğimiz en küçük hali alır ve o tek büyüğün, mutlak büyüğün, en büyüğün huzurunda yerlere kapanırız. Onu büyükleyerek ve yücelterek ona yakin olabilmek için onun kuluna en yakın olduğu an olan secdelere tekrar tekrar varıyoruz. Onun yüceliği karşısında küçülüp kıvrılıyor, tıpkı kapı halkası gibi yüz yuvarlak olarak onun rahmet kapısını, senin şanın ne yücedir Rabbim diyerek çalıyoruz. Buyur kulum, dilediğini iste kulum diyerek huzuruna, kulluğuna, kulunu kabul etmek ise ancak ekber olana, onun merhametine yaraşır. O sadece kendi huzurunda küçülenleri, başkalarının yanında eşyanın, maddenin, tüm fanilerin ve acizlerin yanında aciz kılacak, küçültmeyecek olandır. O kendini büyük görüp secde etmeyen şeytanların sağırından kılan, alçaltan ve kendini secde edenleri yeryüzünde halife ve efendi kılandır. Ağaçlar secde etmektedirler. Ağaçlar ve bitkiler namazdaki secde gibi devamlı olarak secdede duruyorlar. Çünkü ağaçların ağızlarına benzeyen kökleri devamlı şekilde yerden su ve besin alırlar. Cisimlerin gölgeleri Allah'a özel bir teslimiyet ve ibadet tarzı olarak her gün nasıl uzayıp kısalıyorsa, ibadet eden insan da namazda kıyam, rükû, secde ve kade yaparken uzanıp kısanır. Müslümanların cemaat halindeki ibadetlerde yaptıkları gibi sürü halinde uçan kuşlar da Allah'a ibadet ederler. Nur suresi 41'de bu konu şöyle dile getirilir. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi salatını, yani duasını ve tesbihini öğrenmiş bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Bilindiği gibi değerli dinleyenler, Firavun Hazreti Musa'ya inanmayan ve ilahlık taslayan zalim bir yöneticiydi. İsrailoğullarının kendisine kul köle yapıp onları ezip sömüren ve açıkça ben sizin en büyük Rabbinizim deyip halkını kendine secde ettirip taptıran Firavun, iman edenleri imha için ordusuyla takip ettiği Hazreti Musa ve kavmi için mucize olarak açılan Kızıldeniz'de ölüm anında Allah'a iman etti ve secdeye kapandı. Bu iman ümitsizlik halinde yapıldığı için kabul edilmedi. Londra'daki müzede Firavun'a ait olduğu büyük bir ihtimalle bilinen bir ceset sergilenmektedir. Mısır'da firavunların cesetleri mumyalanmak suretiyle muhafaza edilmekteydi. Ayetten denizde boğulan firavunun cesedinin mumyalanmadan bir mucize eseri korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 1980 yıllarında Cebele'nin mevkiinde Kızıldeniz'in sahilindeki kumların altından mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulundu. British Müze'de muhafaza edilen bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Resimlerden de belli olduğu ve bizzat benim müzede gördüğüm şekilde bu ceset secde eder vaziyettedir demektedir yazarımız. Secde halinde bu durum ayette ölürken iman etmesiyle anlatılıyor. Hayatı halkına zulümle ve Allah'a isyanla geçen, Allah'a secde etmedi yetmiyormuş gibi ben sizin en yüce Rabbinizim diyerek vatandaşlarını, yurttaşlarını kendine secde ettirmekten haya etmeyen Firavun'a Allah öyle bir diz çöktürüp secde ettiriyor ki binlerce senedir secdeden kalkmayan başı, sürtülen burnu diğer firavunlara, çağdaş firavunlara ve insan şeytanlarına ibret oluyor. Ölüm anındaki bu imanın ve secdenin ahirette onu kurtaramayacağı ayetteki ifadeden de anlaşılmaktadır. Ancak mumyalanmadığı ve benzeri işlemlerden geçmediği halde Allah'ın hikmeti, gereği ve insanlara ibret olması için 3000 yıldan fazla zamandan beri çürümeyen, bozulmayan ve tüm organları hatta saçları bile yerine olan cesedin Allahu Alem canlı gibi kalmaz secde anında ölmesinin bir sonucu olabilir. Yani secde ancak ölüm anında yapıldığı için ahirette kurtarmasa bile Firavun gibi birinin canlı gibi sapasağlam kalmasına sebep olmuş olabilir. Secde sayesinde ve secde ederken öldüğü için bedenini çürümemiş olabilir. Tabii ki en doğrusunu bu konuda Allah bilir. Ölüm anında ve kabul edilmeyen bir secdenin Firavun gibi birisine canlı görünümü vermesi gibi kabul olan ve firavunlaşmayan kimsenin secdesi kim bilir insanı nasıl canlı tutacaktır. Allah'a secde eden mümin çok şerefli bir hayatta secdesi sayesinde hak kazanacak, Allah'ın nice yardımına muhatap olacaktır. Dünyada canlandırdığı gibi secdenin ölümden sonra da sayılamayacak faydaları vardır. Nitekim şairimiz Mehmet Akif bu konuda şöyle der: karanlıklar, ışıklar, gölgeler sussun ki Allah'ım, bütün dünyayı inletsin benim secdem, benim ahım. Secdenin sağlık açısından da faydalarına bir değinirsek, ibadetler sadece bilindiği gibi Allah için yapılır. Yapılmasının yegane sebebi Allah'a itaat, ona şükür ve onun rızasını, hoşnutluğunu kazanmaktır. Bu yüzden dünyevi bir amaçtan dolayı yapılan bir ibadet, ibadet olmaktan çıkarak kabahat olur. Ama her ibadetin dünyevi faydaları, hikmetleri, ekstra olarak dünyada kula kazandırdıkları bir takım getirdikleri vardır. Zekatın mesela sosyal faydaları, orucun beden ve sıhhat için yararları gibi her ibadetimizin bilebildiğimiz veya bilemediğimiz nice faydaları da vardır. Namaz ve secdenin sağlığımız açısından faydaları da küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ama tekrar hatırlatalım ki secdeyi ve namazı dünyevi faydalarından dolayı değil, sadece Allah'ın rızası için yerine getirirsek ibadet etmiş oluruz. Bu anlayış içinde tespit edebildiğimiz kadarla secdenin insan vücudunda bazı faydalarını saymaya çalışırsak, ilk olarak namazı sırf bir beden eğitimi gibi, hareket gibi gören yanlış ve eksik anlayışa cevap olarak bir doktorun beyanlarına göz atalım değerli dinleyenler. Şöyle diyor: namazın herhangi bir jimnastik ve beden eğitimi hareketlerinden farklı ve üstün 5 farkı vardır. 1- 5 vakit namazda 40 rekat ve 80 secde var. Her gün kaç jimnastikçi bu kadar hareket yapar? 2. Sportif hareket yapanlar hızlı hareketler yaptıklarından kalplerini ve bedenlerini yorarlar. Kalıpları ve kalpleri yorgun düşer. Namaz ise yavaş yavaş kılınır. Kalp yorulmaz. 3. Namaz günün 5 ayrı vaktinde kılınır. Günün muhtelif saatlerinde namaz kılındığından insanı gün boyu devamlı dinç tutar, aktif ve aksiyoner yapar. Kaç jimnastikçi günde 5 defa ayrı ayrı zamanlarda kültür, fizik ve beden eğitimi hareketi yapar? Ve namaz yolculukta bile terk edilemez. Düzenli olarak her gün bu hareketler mutlaka yapılır, vücudun zindeliği sağlanır. Spor yapanlar en çok günün belirli zamanında vücutlarını düzenli hareket ettirirler. Günün diğer zamanlarında sporu yayamadıkları için vücutlarına kalori toplanmasının, yağlanmasının önüne tam geçemezler. 4. Namaz ömrümüzün sonuna kadar farzdır. Ömrün sonuna kadar kaç jimnastikçi düzenli olarak hareketlerini sürdürür? 5. Namaz için abdest almak şarttır. Bazı durumlarda boy abdesti gerekir veya en azından cuma namazı için şiddetle tavsiye edilir. Halbuki jimnastik için böyle bir mecburiyet yoktur. Diğer taraftan insanın iradeli hareketlerini, yürüyüşünü temin eden merkezler, günde 80 defa secdeye gidildiği için birçok faydaları vardır. Bunların fazla detayına girerek kafanızı karıştırmayalım. Meleklerin Hazreti Adem'e yaptığı secdenin mahiyeti üzerinde durarak konuşmamızı tamamlamaya çalışalım. Bir zamanlar biz meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bakara 34. İslam'a göre insanların Allah'tan başkasının önünde her ne sebeple olursa olsun secde etmesi, saygı için alnını yere koyması asla caiz, uygun değildir. İslam'da Allah'tan başkasına secde haram ve küfür olduğuna göre meleklerin Hazreti Adem'e secde ile emredilmesinden ayrı bir anlam bulunması gerekmektedir. Bu sebeple İslam alimleri meleklerin Hazreti Adem'e ilahi bir emir ile secde ettirilmesinin tabii olma veya biat manasını anlamışlardır. Dolayısıyla meleklerin Hazreti Adem'e secde etmeleri ona olan bağlılığın, saygının bir nişanesi, izi olarak görülmüştür. Bu derin saygı ve bağlılık Hazreti Adem'in bizzat Allah tarafından halife olarak yaratılmasından, ilmiyle kazandığı yüksek mevkiden dolayı meleklerin bu üstünlüğü kabullenmesi şeklinde değerlendirilmektedir. Secde ile Allah, tabiat olaylarının Allah'ın izniyle idarecisi olan melekleri, tabiattaki diğer kuvvetlerle birlikte Hazreti Adem'e ve onun neslinin emrine tahsis etmiştir. Böylece Hazreti Adem için meleklerin yaptığı secde bütün insanlığı kapsayacak bir mahiyet kazanmıştır demektedir bu ayetin tefsiriyle ilgili Elmalılı Hamdi. Secde ve tesbih konusuna da girersek değerli dinleyenler, müminler rükudayken Sübhane Rabbiyel Azim, yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Secdelerde ise sürekli Sübhane Rabbiyel Ala, ulu, yüce olan Rabbimi tesbih ederim derler. O yüzden rükû ve secde tesbih edilme makamıdır. Tesbihin anlam ve önemini bilmeden secde yeterli şekilde anlaşılamaz. Allah yeryüzünde halife yaratacağını meleklere bildirince onlar, biz hamd ile sana tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Bu ayetten anlaşılmaktadır ki yeryüzünün halifesi insanın en önemli görevlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Melekler yaratılış hikmeti tesbih, ibadet olan yeni bir varlık yaratılacağını anlayıp bu görevi kendilerinin hakkıyla yaptıklarını belirtmişlerdir. Secde yaptığımız tesbihin anlamı da şudur. Tesbih bildiğiniz gibi Allah'ı ona yakışmayan şeylerden tenzih etmek, yani uzak tutmaktır. Tesbihin bir anlamda Allah'ı büyük tanıma, ona noksan sıfatları yakıştırmama, Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Ala demek de ona ibadet etmektir. Bu bir çeşit Allah'a zikirdir. Bazı alimlere göre tesbih zikir türünden biridir. Tesbih Allah'ın kutsal yüceliğine layık olmayan kusur ve noksanlıklardan, insanların sahte ilahlar hakkındaki düşündükleri eksik sıfatlardan gerek inanç gerekse söz ve kalp ile tenzih etmektir, uzak tutmak, aklamak demektir. Tesbih bir nevi protestodur. İnandığımız Allah'a birileri iftira atıyor, ona ait olan vasıfları başkasına vermeye kalkışıyor. Onun isimlerini, sıfatlarını kendi sevdiklerine, bağlandıklarına yakıştırıyor ve onları ululayıp yüceltiyor. İşte biz bu durumu Ret ve Protosta için Sübhanallah diyoruz. Bunu söylerken şirki protesto ettiğimiz gibi aynı zamanda da Allah'ı yüceltip övmüş oluyoruz. Kur'an'da kullanıldığı şekilde tesbih üç temel anlama gelir değerli dinleyenler. Birisi aklama, uzaklaştırma, ikincisi zikir, anma, dua, namaz, üçüncüsü kainattaki her şeyin onun düzenine uyduğu şeklindedir. Allah yücedir, uludur, azimdir, hiçbir şey onun benzeri ve dengi değildir. O en yüce sıfatlara sahiptir. İnsanların aklına gelebilecek bütün eksik ve noksan sıfatlardan, kusurlardan uzaktır. Allah hakkında insanlara ve diğer yaratıklara ait şeyler düşünülemez. O bütün bunların dışındadır. Sübhanallah şiarı şirki mahkum etmek için söylenir. Kafir insan ve cinlerden, şeytanlardan başka her şey Allah'a kul oluyor, secde ve tesbih ediyorken bu hayvandan aşağı yaratıklar bu nizam ve uyumu bozuyorlar. İşte bu fesat, düzen dışılık Sübhanallah şiarıyla reddediliyor. İşte Allah'ı mükemmel en yüce sıfatlarla düşünmek, onu noksan sıfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak tesbihtir. Aynı kökten gelen Sübhan Allah'ın bir ismidir. Yani çok tenzih edilen, Allah'a inanmayanların onun hakkında düşündüklerinden ve söylediklerinden her türlü kusurdan uzak olan demektir. Fesübhanallah cümlesi Allah'ın bütün eksikliklerden uzak ama yüce sıfatların sahibi olduğunu ifade eder. Allah'ın zatının temizliğini ve kutsallığını da anlatır. Bu cümle hem bir zikir, hem bir Allah'tan yardım isteme, hem de bazen bir şeye hayret edildiği zaman kullanılan bir cümledir. Tesbih ibadetinde Allah'ın büyüklüğüne yönelik bir hayret ifadesi bulunmaktadır. Bunun yanında onda Allah'a ait yüceliğin itirafı, onun noksan sıfatlarının uzağında görme inancı vardır. Talha bin Ubeydullah diyor ki, Peygamberimize Sübhanallah'ın tefsirini sordum, buyurdu ki, o Allah'ı onun dışındaki her şeyden tenzih etme, yani uzak tutmaktır şeklinde cevap verdi diyor. Kurtubi'den Saffetü't Tefasür'den almıştır bu bölümü, o rivayet etmektedir. Evet, Allah'ı tesbih etmeyi ifade eden ayetler Kur'an'da bir hayli fazladır değerli dinleyenler. Kur'an Allah'ı zikretmeyi ve tesbih etmeyi beraber anar. Bu durum her iki ibadetin de ortak yanları olduğunu bize gösterir. Mesela Ahzab 41-42, Ali İmran 41'de şöyle mealen: ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin buyurulmaktadır. Sabah ve akşam vakitleri zikir ve Allah'a tesbih için en uygun zamanlardır. Ancak sabah akşam ifadesi bütün günü kapsaması sebebiyle ayet Allah'ı her an zikredin, tesbih edin, bunu devamlı yapın anlamına gelir. Allahu Alem aynı anlamı değişik ifadelerle birkaç ayette daha görmekteyiz. Mesela Taha 130. Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin. Birçok ayette ise Hazreti Peygamber'in şahsında bütün müminlerin Allah'ı hamd ile tesbih etmeleri emredilir. Mesela Hicr 98, sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Bütün varlıklar tesbih ederler, arşın etrafını çevirmiş melekler Allah'ı sürekli tesbih ederler. Bir kısmı da Allah'ı tesbih eder ve bununla beraber yeryüzünde olanlar için istiğfar ederler. Allah'ın yanında bulunanlar da Allah'ı tesbih ederler. Kur'an'ın haber verdiğine göre yerde ve gökte olan bütün yaratıklar Allah'ı tesbihte bulunurlar. Kur'an bunu bazen geçmiş zaman kipiyle tesbih etti şeklinde, bazen de şimdiki zaman kipiyle tesbih eder ediyor şeklinde vermektedir. Bu varlıkların geçmişte ve şimdi sürekli tesbih ile meşgul olduklarını gösteren bir gerçektir değerli dinleyenler. Namaz ve tesbih ibadeti. Müminler tekbirle namaza girdikten sonra önce Sübhaneke duasını okurlar. Namazın hemen başında Allah'ın bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, müşriklerin nitelemelerinden yüce olduğunu dile getirirler. Bu imanla namaza başlarlar. Namazı yalnızca bu tesbih ettikleri Allah için kıldıklarını ortaya koyarlar. Müminler rükudayken Sübhane Rabbiyel Azim Yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Secdelerde ise sürekli Sübhane Rabbiyel Ala, ulu yüce olan Rabbimi tesbih ederim derler. Bir adam peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben Kur'an'dan bir şey seçip alamıyorum. Bana yetecek bir şey öğretir misin dedi. Peygamberimiz buyurdu ki, şöyle söyle. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ım seni tesbih ederim, sana hamd sadece sana aittir. Senden başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Peygamberimiz yine buyuruyor ki iki kelime vardır ki bunlar dilde hafif, terazide yani mizanda ağır. Rahman'ın yanında da sevimlidirler. Bunlar Sübhanallah ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim ve yüce Allah'ım seni tesbih ederim sözleridir buyuruluyor. Müslim'de ve Buhari'de bunlar geçer değerli dinleyen. Secde ve tekbir. Secdeye tekbirle varlı bildiğiniz gibi. Secde Allah'ın ekberliğini itirafın bir göstergesidir. Secdede okunan Sübhane Rabbiyel Ala. Ulu olan Rabbimi tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan uzak tutarım. Allah'ın ekberliğinin değişik bir açılımı ve izahıdır işte bu secde. Secde için aldığımız tekbirin anlamı, tekbir nedir? Sözlükte biliyorsunuz yüceltmek, büyük tanımak, ululamak demektir. Ve de ki İsra suresi 111, hamd, övgü, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a aittir ve onu tekbir edebildikçe tekbir et, yani büyük ton, büyük tanı. Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah her şeyden yücedir ve büyüktür. Kibriya yani her türlü yücelik ve büyüklük onun Rabliğinin gereğidir. Müminler iman ederek bu büyüklüğü tasdik ederler. Onlar Allah'ın büyüklüğünü kibriyası karşısında istikbar edip büyüklük taslamazlar. Kibir göstermezler. Müminler Allah'ın kendilerine hidayet vermesinden dolayı Allah'ı tekbir ederler. Yani sen en büyüksün derler. Büyüklük kibriya kelimesi neyi ifade ediyorsa, büyüklükten ne kastediliyorsa hepsinin Allah'a ait olduğunu ilan ederler. İşte tekbir Allah'ın her şeyden üstün, ulu, azamet sahibi ve büyük olduğunu söylemenin adıdır. Allah en büyüktür. Tekbir deyince elbette akla tekbir cümlesi gelir. O da herkesin bildiği gibi Allahu Ekber cümlesidir ki Allah en büyüktür anlamına gelir. Bu söz sıradan bir cümle değildir. Farklı ilahlara inanan kimseler tapındıkları ilahları büyük bilirler. Bir takım zorbalar, diktatörler, tağutlar önünde secde edenler ya da onlara itaat edenler onları çok büyük, en büyük tanırlar. Kimileri kendilerine hükmeden güç odaklarını, iktidar seçkinlerini, devlet erkini en güçlü ve büyük zannederler. Rabbimiz müminlere Allahu Ekber'i öğreterek bütün bu hatalı büyük anlayışından, büyüklük ve büyüklenmek yanlışlığından onları kurtarmıştır. En yüce olan, eşi ve benzeri olmayan, her şeyi yoktan var eden, sonsuz güç sahibi, her an diri ve canlı olan, ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Allahu Ekber'in bir iman ifadesidir. Bir din seçiminin sözle dile getirilmesi, bir kulluk bildirimidir. Bir yaşama biçiminin tercihinin sonucudur. İman eden insan bu cümleyi söyleyerek kimi büyük tanıdığını, kime ibadet edeceğini ilan eder. Mekke'de ilk inen ayetlerde şöyle bir ifade görüyoruz. Ey bürünüp örtünen, kalk ve bundan böyle uyarıp korkut, Rabbini tekbir et, yücelt, elbiseni de temizle. Müddessir 1 ve 4. İslam'ın bu ilk mesajla insanlara kimin büyük tanıması gerektiğini haber veriyordu. Ya çıkarları olduğu için ya da korktukları için ya da baba mirası olduğu için yalancı ilahları ekber tanıyan insanlara bundan güzel bir mesaj olamazdı. Bu ilan duyuru karşısında büyüklüğü başka şeye veren insanların sarsılmaması mümkün değildi. Allahu Ekber yüce bir gerçeğe haykırıyordu ve işitenleri ürpertiyordu. İbadetlerde bir de tekbir vardır değerli dinleyenler. Bilindiği gibi Müslümanların şiarı, özel bir sembolü sayılan ezanın ilk sözleri Allahu Ekber'dir. Müminler her ezan okuyuşta bu gerçeği işiten kulaklara hisseden yüreklere, bütün canlılara ve ufka kadar bütün yeryüzüne ulaştırırlar, haber verirler. İnsanın dışındaki bütün yaratıklar Allah'ın büyüklüğünü zaten bilmektedirler. Ancak hevasını ve başka yalancı güçleri tanrı edinen bazı insan taslakları bu gerçeğe yüreklerini kapatırlar. Okunan ezanları bu kapalı yürekleri ölümsüz gerçeğe açma çağrısıdır, çabasıdır. Ama tabii illa kulağını tıkarsa yapılacak da bir şey yok. Müminler namaza tekbirle Allahu Ekber diyerek başlarlar. Böylece insanın gönlüne girebilecek bütün sevgileri, bütün yücelikleri, bütün değerleri, değerli sanılan şeyleri bir tarafa atar, elini tersiyle iter ve öylece büyük olan, en büyük olan Rabbinin huzuruna kul olmanın bilinciyle bir teslimiyetle dururlar. Allahu Ekber sözü kulun Allah'ı tasdik etmesinin, ona teslim olmasının, ona karşı kul olduğunun bilincine varmasının açıkça gösterilmesidir. Başkalarının inandığı büyük, bütün büyüklük, istikbar, kibriya anlayışlarının reddedilmesidir. Secdeye kapanırken ve namazın rükünlerinin her birinin arasında Allahu Ekber denilir. Böylece bu muazzam gerçek sık sık vurgulanır. Bu vurgu mümin tarafından öncelikli olarak kendi nefsine karşı yapılır ki, nefis elindeki imkanlarla büyüklük duygusuna kapılmasın. Sonra da başkalarına duyurulur, bayramlarda ve hac zamanı söylenilen teşrik tekbirleri de biraz daha uzun cümlelerle aynı şeyi ifade eder. Allah'ın dışında herhangi bir varlığa en büyük diye hitap etmek şüphesiz İslam'ın ölçüleriyle bağdaşmaz. Bu niteleme ister sevgiden isterse korkudan kaynaklansın fark etmez. Müslüman neye en büyük diyeceğini artık bilmelidir. En büyük olma sıfatı nitelik, nicelik, makam, güç ve kudret kaynağı olarak Allah'a aittir, başka hiçbir varlığa verilemez. Mecazen de olsa bir başkasına falanca kişi veya en büyük, başka büyük yok demek İslam inancına terstir. Hiçbir zaman hiçbir güç, hiçbir sevgi ve korku Allah'a ait olanla benzer ölçüde veya yan yana düşünülemez. Bir şeyi Allah gibi görenler ya da Allah'a ait bir sıfatı yaratılmışlara verenler iman iddialarına rağmen şirke düşerler. Secde edip Allah'ın en büyük olduğunu kendine ve her şeye ilan eden kimsenin gözünde ve kalbinde başka bir büyük olamaz. Bazıları parayı, otomobili, kadını, dünyevi makamı, koltuğu, apartmanları, yatları, kendilerini, çocuklarını büyük görür. Giderek bunları veya bunlardan birini tutku haline fanatik şekilde sever. Müminin gözünde ve gönlünde ise büyütülmeye, büyüklüğü kabul etmeye değer tek varlık vardır, Allah. Bakara 165. İnsanlardan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a endat, eşler ve benzerler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Onların Allah'ı sevmesi her şeyden ve her sevgiden daha fazladır. Secde, meleklerin severek yaptıkları bir ibadet, secdeden kaçınmak, şeytanların lanetlenmesine sebep bir isyandır. Yükselip meleklerle beraber olmak isteyenler secde merdivenine tırmanmalı. Secdeden kaçanlar, bunun hubut yani iniş ve düşüş ve alçalma olduğunu bilmelidirler. Değerli dinleyenler, secde Rabbe yaklaşmak, secdeden kaçınmak ise sonunda lanet olan çıkmaz yola girmektir. Secdeden kaçanlar şeytanlaşıp en aşağılara alçalanıp yuvarlanırken mümin secde füzesiyle fezaları aşıp yükselir. Ne mutlu sadece Allah'ın önünde eğilip secde eden ve bu davranışıyla insan ve cin şeytanlarına kahredenlere. Yazıklar olsun tağutlar önünde basit çıkar için yaltaklanıp iki büklüm olanlara. Selam olsun secdelerini artıranlara, gündüz işlerini, gece uykularını Allah için bölüp secde izlerini alınlarında nurla nakşedenlere, secde üstünden kalkan füzeyle göklerin en yükseğine, miraca doğru kanatlarına selam olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.